Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 6. ayrım. 4. Bosch Wilcox Caddesi üzerindeki Harvard Karakolu'nun otoparkına girdiği zaman saat 4 olmamıştı. Belk, açılış konuşması için kendisine ayrılan bir saatlik sürenin yalnızca 10 dakikasını kullanmış ve yargıç Case, jüri üyelerinin konuşmalarla tanık ifadelerini birbirine karıştırmamaları için duruşmayı ertesi güne bırakıp erkenden tatil etmişti. Belkin kısa konuşması Bosch'u huzursuz etmiş ama avukat endişelenecek bir şey olmadığını söylemişti. Binaya arka kapıdan girip dedektiflerin bürosuna doğru yürüdü. Saat 4'te genellikle boşalmış olurdu ve içeride yalnızca Jerry Edgar vardı. Bir daktilonun başına oturmuş, 51 kod adıyla bilinen soruşturma memuru kronoloji raporunu yazıyordu. Başını kaldırıp boşa baktı. ''Nasıl gidiyor Harry?'' ''İyidir. İşin erken bitmiş. Sakın karar verildi deme bana.'' Demek yargıç Manu Chandler'ı kıçının üstüne oturttu. ''Keşke.'' ''Evet, biliyorum. Şimdiye kadar neler oldu?'' ''Pek bir şey olmadığını söyledi Edgar. Cesedin kimliği henüz saptanamamıştı. Boş masasına oturup kravatını gevşetti. Pants'ın odasında ışık yanmadığına göre sigara içmesinde sakınca yoktu. Düşünceleri davaya ve Manu Chandler'a kaydı. Konuşmasının büyük bir bölümünde jüriyi avucunun içine almış ve Bosch'a katil damgası vurup duygusal düzeyde bir darbe indirmişti. Belki ise hukuk ve polis memurlarının tehlike karşısında öldürücü güç kullanma hakkı konusunda bir söylev vermişti. Ortada bir tehlike yoksa, yani yastığın altında bir tabanca bulunmuyorsa bile, Church'ün davranışları bir tehlike havası yaratmıştı ve Bosch'un bu biçimde davranmasına neden olmuştu. Sonunda Chandler'ın Nietzsche'den yaptığı alıntıya, Sun Tzu'nun The Art of the War adlı yapıtından bir alıntıyla karşılık vermişti. Belkin anlattığına göre, Church'ün kapısını bir tekmede açtığı anda Bosch, ölüm tarlasına adımını atmış sayılırdı. Bu noktada artık ya savaşacak, ya yok olacak, ya ölecek, ya da öldürecekti. Davranışlarını daha sonradan yorumlamak haksızlıktı. Edgar'ın karşısındaki masasında otururken Belkin konuşmasının işe yaramadığını düşünüyordu. Chandler ne denli inandırıcı ve ilgi çekici olmuşsa, belki de o denli sıkıcı konuşmuştu. Bir an Edgar'ın artık konuşmadığını fark etti ama şimdiye dek söylediklerini de duymamıştı. ''Parmak izleri ne oldu?'' diye sordu. ''Harry, beni dinliyor musun? Kauçuk silikon işini yaklaşık bir saat önce bitirdiğimizi daha şimdi söyledim. Danav'ın elin izlerini aldı ve izlerin çok iyi çıktığını söyledi. Bu gece karşılaştırmaları yapacak ve sanırım yarın sabah bir sonuç alırız. Herhalde bitirmesi yarım gün sürecektir ama en azından bu olayı bir kenara atmıyorlar. Pounds öncelik tanınmasını istedi. Çok iyi, sonuçlarını bana bildir. Sanırım bütün hafta boyunca ara sıra buraya uğrayabileceğim. Kaygılanma Harry, sonuçları sana bildiririm. Ama serin kanlı olmaya çalış. Şey, sen doğru adamı zımbaladın değil mi? Bundan kuşku duyuyor musun? Bugüne kadar duymuyordum. Öyleyse merak etme. Güçlü olan haklıdır. Manu Chandler yargıcı ve jüriyi üfleyebilir ama gerçeği değiştiremez. Haklı olan güçlüdür. Ne? Yok bir şey. Edgar'ın Chandler için söylediklerini düşündü Bosch. Bir kadından gelen bir tehdidi polislerin genellikle bir cinsel tehdit düzeyine indirgemesi ne kadar ilginçti. Polislerin çoğu Edgar gibidir diye geçirdi içinden. Chandler'ın cinsel çekiciliğinin kendisine bir şeyler kazandırdığına inanıyorlardı. Kadın işini çok iyi yaparken, şişko hükümet avukatının başarısız olduğunu itiraf etmek istemiyorlardı. Bosch ayağa kalkıp dosya dolabına yürüdü. Kendi çekmecesini açıp en arkada duran cinayet dosyaları diye bilinen iki mavi klasörü çıkardı. Bebekçi cinayetlerini içeren dosyalardan birincisinin kapağında biyografiler, diğerinde ise belgeler yazıyordu. ''Yarın kim ifade veriyor?'' diye sordu Edgar. ''Sıralamayı bilmiyorum.'' Yargıç Chandler'ın açıklamasına izin vermedi ama beni, Lloyd'u ve Irwin'i tanık olarak çağıracak. Adli tıp koordinatörü Amado ve hatta Bremer bile tanıklık çağrısı almış. Herkes yarın orada olacak ve Chandler kimlere hangi sırayla çağıracağını söyleyecek. Times Bremer'ın ifade vermesine izin vermez. Gazeteler hep buna karşı çıkar. Evet ama onu Times muhabiri olarak çağırmıyor. Bremer bu olay hakkında bir kitap yazmış. Chandler da kitabın yazarı olarak çağrı çıkartmış. Yargıç Case bu durumda onun gazeteci kalkanı ardına sığınmaya hakkı olmadığını söyledi. Belki Times avukatları karşı çıkmak için boy gösterebilirler ama yargıç kararını verdi bile. Bremer ifade verecek. Ne dediğimi anladın değil mi? Kadın herhalde şu moruklu arka odada işini bitirdi bile. Neyse, önemli değil. Bremer sana zarar veremez. Kitap seni dünyayı kurtaran kahraman olarak gösteriyordu. Sanırım. Harry buraya gelip şuna bir göz atsana. Edgar daktilonun başından kalkıp dosya dolaplarına yaklaştı ve üstte duran bir kutuyu dikkatle alıp masaya yerleştirdi. Bir şapka kutusu boyutlarındaydı. Dikkatli olmak gerek. Donovan ancak sabaha kadar donacağını söyledi. Kapağını açınca beyaz alçıdan bir kadın yüzü göründü. Yüz biraz yana döndürülmüş ve sağ tarafı tümüyle kalıptan çıkarılmışken çenesinin sol tarafı eksik kalmıştı. Gözleri kapalı, ağzı aralıktı. Saçlarının başladığı çizgi belirsizdi. Sağ gözünün çevresi şişmiş gibiydi. Boş'un mezarlık ya da müzede gördüğü klasik kabartmaları andırıyordu ama güzel değildi, bir ölüm maskesiydi. Anlaşılan herif gözüne bir tane patlatmış ve iyice şişmiş. Boş başını salladı ama konuşmadı. Kutudaki surata bakmak, cesedin kendisine bakmaktan daha fazla huzursuzluk vermişti ama bunun nedenini çözemedi. Sonunda Edgar, kutunun kapağını kapattı ve dikkatle dolabın üzerine yerleştirdi. Bununla ne yapacaksınız? Emin değilim. Eğer izlerden bir sonuç alamazsak belki de kimliğini öğrenmenin tek yolu bu olacak. Northridge, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde adli tıpla çalışıp cesetlerin yüzlerini yeniden yaratan bir antropolog var. Genelde iskeletler ya da kafataslarıyla çalışıyor ama bunu ona götüreceğim. Bakalım, belki yüzünü tamamlayabilir. Sarı bir peruk takabilir. Cilt rengi vermek için alçıyı boyayabilir. Bilmiyorum, belki boşa çabalayacağız ama yine de denemeye değer olduğunu düşünüyorum. Edgar daktilonun başına dönünce, Boş, kapağında biyografi yazan cinayet dosyasını açtı ve birkaç dakika arkadaşına baktı. Olayla böylesine özveriyle ilgilenmesine hayran olup olmaması gerektiğini düşündü. Bir zamanlar ortak çalışmışlardı ve Boş, bir yıl boyunca onu cinayet araştırmacısı olmak üzere yetiştirmişti. Ama ne kadarını öğrendiğinden emin değildi. Edgar sık sık satılık evlere bakmak için işten kaytarıyor, öğle tatillerini 2 saate çıkarıp açık arttırmalara katılıyordu. Cinayet masasında çalışmanın yalnızca bir iş değil, bir misyon olduğunu hiçbir zaman anlamamıştı. Katiller için nasıl cinayet işlemek bir sanat ise, bu misyonu yüklenenler için de soruşturmalar bir sanat sayılırdı. Ayrıca, siz bu işi değil, bu iş sizi seçerdi. Aklından bu fikirler geçerken, Edgar'ın doğru nedenlerle bu olay üzerinde böylesine canla başla çalıştığını kabul etmek boşa zor geliyordu. Ne arıyorsun diye sordu Edgar yazısını ara vermeden. Hiçbir şey, olayı düşünüyordum. Endişelenme Harry, her şey yoluna girecek. Boş, sigarasını bir kahve fincanında söndürüp yenisini yaktı. Pounds bu olaya öncelik verilmesini isterken, fazla mesaiye de yeşil ışık yaktı mı? Elbette diye gülümsedi Edgar. Şu anda karşında kafası fazla mesai konusuyla dolu biri var. En azından bu açıdan dürüst davranıyor diye düşündü Boş. Edgar hakkındaki ilk izlenimlerinin bozulmadığından emin olarak cinayet dosyasına döndü. 11 ayrı bölümün üzerinde bebekçinin kurbanlarının isimleri sıralanmıştı. Bölümden bölüme geçip olay yeri resimlerine baktı ve kurbanların yaşam öykülerini karşılaştırdı. Kadınların hepsi benzer bir geçmişi paylaşıyordu. Hayat kadınları, daha üst düzeyde eskort servislerinde çalışanlar, striptizciler, özel müşteriler bulan porno film artistleri. Bebekçi kentini alt katmanında elini kolunu sallayarak dolaşmıştı. Bu kadınlar onunla birlikte karanlığa ne kadar rahat dalabiliyorlarsa, o da kurbanlarına o kadar rahat ulaşabiliyordu. Cinayetleri aydınlatmak için kurulan özel ekibin psikoloğu, öykülerin aralarında bir benzerlik olduğunu söylemişti. Ama resimlerdeki ölü yüzlere bakarken, özel ekibin kurbanların ortak fiziksel yönleri üzerinde bir saptama yapamadığını anımsadı. Bir kısmı sarışın, bazıları esmerdi. Birkaç tanesi iri yapılı, birkaçı da sıska, uyuşturucu bağımlısıydı. 6'sı beyaz, 2'si Güney Amerikalı, 2'si Asya kökenli ve 1'i siyahiydi. Hiçbir benzerlik yoktu. Bu açıdan bebekçi kurbanlarını rastgele seçmişti. Ama yalnızca seçenekleri kısıtlı olan, Yabancılarla çekinmeden birlikte olabilecek yaşamın kıyısında dolaşan kadınlar arasından seçiyordu. Psikolog bu kadınların, yaralı balıklar gibi, eninde sonunda köpek balıklarını çağıran görünmez bir işaret verdiklerini söylemişti. "Kadın beyazdı değil mi?" diye sordu Edgar'a. Edgar yazıya ara verdi. "Evet, adli tıp öyle söyledi." "Otopsi yaptılar mı? Kim yaptı?" "Hayır, otopsi yarın ya da öbür gün yapılacak ama cesedi getirdiğimiz zaman Corazon baktı. Beyaz bir kadın olduğunu söyledi. Niye sordun?" "Yok bir şey. Sarışın mı?" "En azından öldüğünde öyleymiş. Boya sarısı. Eğer 4 yıl önce ortadan kaybolan sarışın beyaz bir kadın için kayıp listesini araştırıp araştırmadığımı soruyorsan, yazıklar olsun sana. Fazla mesaiden yararlanabilirim ama bu tanım, arananların sayısını ancak 3 ya da 4 yüze indirecektir. Yarın parmak izlerinden kimliği ortaya çıkabileceğine göre niye bununla uğraşayım? Zaman kaybı." "Evet biliyorum ama keşke..." "Keşke tüm yanıtları bulsaydım diyorsun. Hepimiz diyoruz ama bazen çözüme ulaşmak zaman alıyor dostum." Edgar tekrar yazmaya başladı ve boşta dosyalara döndü. Kutudaki alçı suratı bir türlü aklından çıkaramıyordu. Ne adı ne mesleği vardı. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu ama alçı maske, bebekçinin izlediği yola uyduğunu açıkça gösteriyordu. Yüz hatlarının alçıdan kaynaklanmayan bir sertliği vardı. O da yaşamın kıyısından gelmişti. "Ben ayrıldıktan sonra beton blokların arasında başka bir şey buldunuz mu?" Edgar derin bir soluk verip başını salladı. "Yani sigara paketi gibi mi?" Bebekçi öteki kurbanların yanına çantalarını bırakmıştı. Onları boğmak için çanta saplarını kesmişti ama çantalarını ve giysilerini cesetlerin yakınına bırakmıştı. Yalnızca makyaj malzemelerini bulamamıştık, onları alıp götürmüştü. "Bu kez bir şey bulamadık. En azından betonun arasında böyle bir şey yok. Betonu kırmayı sürdürdükleri için Pounds olay yerinde bir devriye bıraktı. Ama başka bir şey bulunmadı. Belki eşyalarını depoya saklamıştı ve yangında kül oldu ya da talan edildi. Ne düşünüyorsun Harry, bir kopyacı filan mı?" "Sanırım. Ben de aynen öyle." Boş sık sık işini yarıda kestiği için özür dileyerek dosyalarına geri döndü. Birkaç dakika sonra Edgar, raporu daktilodan çıkarıp cinayet masası bölümüne geldi ve yeni olayın ince dosyasına iliştirip iskemlesinin arkasındaki dolaba kaldırdı. Her gün yaptığı gibi karısına telefon ederken masanın üzerindekileri özenle yerlerine yerleştirdi. Eve gelirken birkaç dakikalığına bir yere uğrayacağını söyledi. Konuşmayı dinleyen Boş, Sylvia Moore'u ve ilişkilerindeki yerleşmiş bazı alışkanlıkları anımsadı. "Ben çıkıyorum Harry," dedi Edgar, telefonu kapatınca. Boş başını sallamakla yetindi. "Sen biraz daha takılacak mısın?" "Bilmem, ifade verirken ne dediğimi bilmek için şunları bir kez daha okuyorum." Aslında bu bir yalandı. Bebekçi konusunda belleğini tazelemek için cinayet dosyalarına kesinlikle gereksinimi yoktu. "Umarım Money Chandler'ı bozguna uğratırsın. Herhalde o beni paramparça edecektir. İşini iyi biliyor. Neyse gitmem gerek. Görüşürüz." "Hey, yarın kimliğini saptarsanız beni aramayı sakın unutma." Edgar çıkınca Boş, saatin 5 olduğunu fark edip dosya dolabının üstünde, alçı kafanın bulunduğu kutunun yanında duran televizyonu açtı. Bulunan ceset hakkındaki haberin yayınlanmasını beklerken Sylvia'ya telefon etti. "Bu gece sana gelemeyeceğim." "Harry ne oldu? Açılış konuşmaları nasıl geçti?" "Sorun dava değil. Yeni bir olay var. Bugün bir ceset bulundu ve bebekçinin işine çok benziyor. Karakola da bir not geldi. Özet olarak benim yanlış adamı vurduğumu söylüyor. Gerçek bebekçi hala ortalıktaymış." "Doğru olabilir mi?" "Bilmiyorum. Bugüne kadar böyle bir kuşku yoktu." "Ama nasıl?" "Bir dakika, haberler başladı. 2. kanal. Televizyonu açıyorum." Erken haber saatinde olay anlatılırken ayrı ayrı televizyonlardan izleyip konuşmayı sürdürdüler. Sunucu, bebekçi konusunda hiçbir şey söylemedi. Olay yeri gösterildi, Pounds'un pek fazla bilgi olmadığı, kaynağı belirsiz bir ipucundan yola çıkarak cesedin bulunduğu konusundaki konuşması ekrana geldi. Pounds'un alnındaki iz lekesi Harry ile Sylvia'yı epey güldürdü. Gülmek boşa iyi gelmişti. Haberler sona erince Sylvia ciddileşti. "Yani medyaya bilgi vermedi." "Emin olmak zorundayız. Önce neler olup bittiğini anlamalıyız. Ya bebekçi ya da bir kopyacı. Belki de hiç haberimiz olmayan bir ortak var karşımızda. Hangi yöne gideceğine ne zaman karar vereceksin? Masum birini öldürüp öldürmediğini ne zaman öğreneceğini sormanın zarif bir yoluydu bu sözler. Bilmem, herhalde yarın. Otopsi bize bazı bilgiler sağlayacaktır. Ancak kimliğinin açığa kavuşması ne zaman öldüğünü kesin olarak bildirecek. Harry bunu yapan bebekçi olamaz, sakın kaygılanma. Teşekkürler Sylvia. Genç kadının kuşku içermeyen sadakatinin ne kadar güzel olduğunu düşündü ve ardından her ikisini de ilgilendiren konularda her zaman tümüyle açık davranmadığı için suçluluk duygusuna kapıldı. Bu ilişkiye kendini tüm benliğiyle vermeyen kendisiydi. Hala bugünkü duruşmanın nasıl geçtiğini ve daha önce söz verdiğin halde niçin bu akşam buraya gelemeyeceğini söylemedin. Bugün bulunan cesetle ilgili ben de olaya dahil oldum. Biraz üzerinde düşünmek istiyorum. Her yerde düşünebilirsin Harry. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Evet anlıyorum. Ya mahkeme nasıldı? Sanırım fena gitmedi. Yalnızca açılış konuşmalarını dinledik. İfadeler yarın başlayacak. Ama bu yeni olay sanki her şeyi gölgeliyor gibi. Konuşurken kanalları değiştiriyordu. Yeni bulunan ceset konusunda diğer kanallardaki haberlere rastlayamadı. Senin avukatın bu konuda ne diyor? Hiçbir şey. Bilmek bile istemiyor. Ne kötü. Davanın çabucak sonuçlanmasını istiyor. Bebekçi ya da ortağı hala ortalıkta dolaşıyorsa, dava bitmeden önce bunun onaylanmasını istemiyor. Ama Harry, bu meslek ahlakına aykırı bir davranış. Kanıtlar davacının lehine bile olsa, ortaya çıkarmak zorunda değil mi? Eğer haberi varsa evet. Mesele bu zaten. Bu nedenle bilmek istemiyor. Böylece kendini emniyete alıyor. Sen ne zaman ifade vereceksin? Orada olmak istiyorum. Bir gün izin alıp gelebilirim. Yo, hayır, kaygılanma. Her şey bir formalite. Bu konu hakkında bildiğinden fazlasını öğrenmeni istemiyorum. Niçin? Bu senin öykün. Hayır, değil. Onun öyküsü. Ertesi gün arayacağını söyleyip telefonu kapattı boş. Uzun bir süre masanın üzerinde duran telefondan bakışlarını ayıramadı. Yaklaşık bir yıldır Sylvia Moore'la haftada 3-4 gece birlikte oluyorlardı. Aralarındaki ilişkiye yeni bir düzen getirmek isteyen Sylvia'ydı. Hatta bu yüzden kendi evini satışa bile çıkarmıştı ama Bosch, onun yanındayken hissettiği rahatlığın bıçak sırtındaki dengesine zarar vermekten korktuğundan konuyu aklına bile getirmek istemiyordu. Şu anda da dengeyi bozup bozmadığını düşündü. Sylvia'ya yalan söylemişti. Yeni olayla belirli bir noktaya kadar ilgileniyordu. Bugün için işi bitmişti ve evine gidecekti. Dediği için yalan söylemişti. Düşünceleriyle bebekçiyle baş başa kalmak istiyordu. İkinci dosyayı açıp yazılı kanıtların bulunduğu ağzı mühürlü naylon torbaları çıkardı. Bebekçinin bundan önce yazdığı 3 mektup vardı bunların içinde. Medyadaki haberler kendisini unutup orman yangınına yönelince katil mektup yazmaya başlamış ve bundan sonra ona bebekçi adı verilmişti. 11. ve sonuncu cinayetten hemen önce bir mektup da boşa gelmişti. Diğer ikisi 7. ve 11. cinayetlerden sonra Times'daki Bremer'a yollanmıştı. Harry kendisine gelen mektubun zarfını inceledi ve ardından katlı kağıdın içindeki şiire bir göz attı. Ezbere bildiği sözleri bir kez daha okudu. Uyarmak ve çekip gitmek zorundayım. Bu gece av peşindeyim. Kabardı arzularım. Ötekiler gibi rafa bir bebek daha konacak. Ben sıkarken boynunu, son soluğunu verecek. Ana baba biraz geç ağlayacak. Çan kulemin altında genç bir kız olacak. Onu boyamadan önce, çanta sapını sıkıştırırken, son soluğunu duyacağım. Sanki boş der gibi. Boş dosyaları kapatıp evrak çantasına yerleştirdi. Televizyonu kapatıp binanın arkasındaki otoparka yöneldi. Elleri kelepçeli bir sarhoşu içeri sokmaya çalışan iki devriyenin girmesi için kapıyı açık tuttu. Sarhoş adam ona bir tekme savurdu ama Harry darbe almamayı başardı. Kuzeye dönüp Mulholland'a doğru Outpost Caddesi'nden ilerledi ve sonra Woodrow Wilson'a saptı. Otoparka girince uzun bir süre elleri direksiyonun üzerinde oturdu. Mektupları ve bebekçinin kurbanlarının tırnağına attığı beyaz saç biçimindeki imzasını düşünüyordu. Ancak Church ölünce, çevirenin notu, Church kilise. Bunun anlamını çıkarabilmişlerdi. Haç işareti bir çan kulesini simgeliyordu. Bir kilisenin çan kulesi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 59. Devamı 7. ayrımda.